Herkese merhaba. Suç Konusu Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlayda. Bu bölümde şahsen gerek cinayetlerini gerekse yakalanmasını oldukça ilginç bulduğum bir seri katilden John George Hyde'den bahsedeceğiz. John George 24 Temmuz 1909 tarihinde Stamford, Lincolnshire'da John Robert ve Emily çiftinin oğlu olarak dünyaya geldi. Muhafazakar bir protestan mezhebine üye olan Hyde ailesi oğulları John'u da bu yönde yetiştiriyorlardı. Ancak bu durumun John'u pek de iyi etkilediğini söylemek ne yazık ki pek de mümkün değil. Çünkü kendisi ilerleyen dakikalarda da bahsedeceğim gibi çok küçük yaşlardan itibaren dini içerikleri kabuslardan muzdarip olduğuna dair söylemlerde bulunuyor yakalandıktan sonraki dönemde. Kendisinin çocukluğuna dair zaten çok fazla bir bilgi yok. Bu nedenle kabuslar dışında başka herhangi bir olumsuzluğa da rastlamadım. Ancak kendisinin küçük yaşlardan itibaren klasik müziğe ilgi duyduğu, sık sık konserlere gittiği ve hatta evde piyano öğrendiği de bilinenler arasında. Aslına bakarsanız kendisi gayet yetenekli ve başarılı da bir öğrenci. Wakefield'daki Queen Elizabeth Grammar Okulu'ndan ve Wakefield Katedrali'nden burs kazanıyor. Hatta daha sonra bu katedralde bir koro üyesi oluyor. Okulunun bitmesinin ardından da bir motor mühendisliği firmasında çıraklık yapmaya başlayan John, burada uzun bir süre kalmayarak bir yıl kadar sonra işinden ayrılıyor. Ancak sonrasında sigortacılık ve reklamcılık işlerine girdiyse de 21 yaşındayken işten çıkarılıyor. İşten çıkarılma gerekçesi de kendisinin hırsızlık yapmış olduğu şüphesi. 6 Temmuz 1934 tarihine gelindiğinde ise o sıralar 25 yaşında olan John, Beatrice Hammer adında 23 yaşındaki bir kadınla evleniyor. Ancak ne yazık ki bu evlilik epey kısa sürüyor çünkü evlendikten aylar sonra John dolandırıcılık suçundan hapis cezası alıyor. John hapisteyken hamile eşi Beatrice ise doğum yapıyor ve kızını evlatlık olarak verdikten sonra John'u da terk ediyor. Tabii John'un muhafazakar ailesi ve akrabaları bu durumu hiç hoş karşılamıyorlar ve böylece John'un aileden dışlanacağı süreç de başlamış oluyor. Böylece artık bir işi olmayan, eşi tarafından terk edilmiş ve ailesi tarafından da dışlanmış olan John, yeni bir başlangıç yapabilmek umuduyla 1936 yılında Londra'ya taşınıyor. Ve böylece John George Hyde adının tarihe kanlı harflerle yazılmasına sebep olacak olan olaylar silsilesi de bir anlamda başlamış oluyor. John'un yeni hayatına başlamak için gittiği bu yeni şehirde bir şekilde para da kazanması gerekiyor tabii ki. Bu nedenle kendisi ilk olarak William McSwain isimli zengin bir eğlence salonu sahibinin yanında çalışmaya başlıyor. Bir yandan adamın şoförlüğünü yaparken bir yandan da eğlence makinelerinin bakımını yapıyor. Ancak kendisinin tek gelir kaynağı bu değil ne yazık ki. Çünkü John bir yandan da kendini William Adamson adlı bir avukat olarak tanıtıyor ve ölen müşterilerinin olduğu iddia edilen hileli hisse senetlerini de piyasanın altında satıyor. Kısacası yine dolandırıcılık yapıyor yani. Bu durum John'un antetli kağıdı üzerindeki bir yazım yanlışının fark edilmesiyle son buluyor. Ve böylece 1939 yılında John George Hyde tekrardan ve bu kez 4 yıl süreli olmak üzere hapis cezasına çarptırılıyor. Ancak ne yazık ki bu kez hapiste geçireceği süre John'un bir şeyleri yeniden düşünmesi ve kimi şeyleri fark etmesi adına ona bir fırsat sağlamış oluyor. Ne yazık ki diyorum çünkü John'un farkına vardığı ve değiştirmesini gerektiği düşündüğü ilk durum dolandırdığı insanların onu şikayet edebiliyor olmaları. Bu nedenle John onları hayatta bırakmasının yakalanmasına sebep olduğunu düşünüyor. John'un farkına vardığı bir diğer şey ise fareler sayesinde oluyor. Evet yanlış duymadınız, fareler. Çünkü o sırada kendisinin kalmakta olduğu hapishanenin başı farelerle ciddi biçimde dertte. Ve onlar da çözümü fare ölülerinden kurtulmak için sülfürik asit kullanmakta buluyorlar. Bu sayede bir fare bedeninin 30 dakika içerisinde sülfürik asitte tamamen çözündüğünü gözlemleme fırsatı buluyor John. Ve bu sıralarda kendisinin ilgisini George Alexander Serret isimli Fransız bir katil çekiyor. Bu adam kurbanlarının cesetlerini sülfürik asit kullanarak ortadan kaldırıyor. Ve böylece John aslında bir bakıma kendine de bir rol model bulmuş oluyor. John 1943 yılında hapishaneden serbest bırakıldığında bir mühendislik firmasında muhasebeci olarak çalışmaya başlıyor. Ve salıverilmesinin ardından çok kısa bir süre geçtikten sonra Kensington Barı'nda eski işvereni olan William McSwain ile karşılaşıyor. Hatırlarsanız kendisi John Londra'ya ilk taşındığında onun patronuydu. Ve McSwain bu durumun kendisi için sonun başlangıcı olduğunu bilmeden John'u anne ve babasıyla yani Amy ve Donald McSwain ile tanıştırıyor. O sıralar William ailesinin mülklerinden kira topluyor ve bu şekilde de gayet rahat bir yaşam tarzı sürmekte kendisi. Ancak John onun bu bolluk içindeki rahat yaşam tarzını kıskanmakta ve 6 Eylül 1944'te William Maxwell aniden ortadan kayboluyor. John William'ı Gloucester yolundaki bir bodrum katına çektikten sonra adamın kafasına kurşun bir boruyla vurarak onu öldürüyor. Ve ardından da cansız bedenini içi sülfürik asit dolu 40 galonluk bir varilin içine koyuyor. John cinayetten 2 gün sonra varili kontrol ettiğinde William'ın bedeninin büyük ölçüde çözülmüş olduğunu görüyor. Ve varilin içindeki balçık kıvamlı sıvıyı rögarın içine boşaltıyor. E tabii ki William Maxwell'ın ailesi oğullarının ortadan kaybolmasından endişe duymaya başlıyorlar. Ancak John onları en azından bir süre oyalayacak bir yalan buluyor. John'un aileye anlattığına göre oğulları William o yıllarda hala devam etmekte olan 2. Dünya Savaşı için askere çağrılmaktan korkuyor ve bu nedenle de İskoçya'ya saklanıyor. Aile bu yalanı inanmış olacak ki durumdan şüphelenmedikleri ve John'u daha fazla sorgulamadıkları gibi bir de onu evlerine alıyorlar. Böylece artık John Maxwell ailesiyle birlikte yaşıyor ve onların mülklerinden kira topluyor. Yani tam olarak William'ın kıskandığı hayatını ele geçiriyor. Ta ki 1945 yılında savaşın sona ermek üzere olmasına rağmen oğulları hala dönmeyen Maxwell ailesi bir şeylerin ters gittiğini fark edene kadar. Bunun üzerine 2 Temmuz 1945 tarihinde John, Amy ve Donald'ı da Gloucester yoluna çekerek onları da tıpkı oğullarına yaptığı gibi kafalarına vurarak öldürüyor. Ve cansız bedenlerini de yine aynı yöntemlerle ortadan kaldırıyor. Ardından William'ın emeklilik çeklerini çalmasının yanı sıra Amy ve Donald'ın mülklerini de yaklaşık olarak 8.000 pound karşılığında satıyor. Ve bunun ardından da Kensington'daki Onslow Court Oteli'ne taşınıyor. Evet, bu aşamada John'un elinde bir miktar toplu para var ve onun için her şey yolunda gibi gözüküyor aslında. Ancak kendisinin bir kumarbaz oluşu elindeki paranın tahmin ettiğinden çok daha kısa bir sürede bitmesine sebep oluyor. Böylece 1947 yılında yeniden para sıkıntısı çekmeye başlayan John kendine yeni hedefler aramaya koyuluyor ve çok geçmeden de aradığını buluyor ne yazık ki. Evlerini satılığa çıkarmış olan Dr. Archibald Anderson ve eşi Rose'un yolu evlerini almakla ilgiliymiş gibi gözüken John George Hyde'la kesişiyor. Bu çiftle yakınlık kuran John bir gün Rose tarafından evlerinde düzenlenecek olan bir partiye orada piyano çalması için davet ediliyor. Bu partide Archibald'ın 38 kalibrelik Webley tabancasını çalan John bu tabancayı kullanarak işleyeceği sonraki suçları için hazırlıklara da başlıyor. Bunun için öncelikle Sussex Crowley'de Leopold yolu üstünde küçük bir atölye kiralıyor. Ve Gloucester yolunda bulunan asit ve varil gibi malzemelerini bu atölyeye taşıyor. Ardından da 12 Şubat 1948 tarihinde Archibald Henderson'ı kendisine bir buluş göstereceği yalanıyla bu atölyeye getiriyor. Ve adamın evinden çaldığı tabancayla onu başından vurarak öldürüyor. Archibald'ın ardındansa eşi Rose Henderson'ı kocasının hastalandığı bahanesiyle aynı yere götürüyor. Ve onu da aynı tabancayla vurarak öldürüyor. Cesetlerden kurtulmak içinse yine aynı yolu izleyen John, son iki kurbanının bedenlerini de sülfürik asit dolu varillere yerleştiriyor. Ardından da cinayetleri işlemekteki asıl motivasyonu olan parayı elde edebilmek adına Archibald ve Rose'un imzalarını taklit ederek bir mektup yazıyor. Böylece çiftin arabaları ve köpekleri dışındaki bütün varlıklarını toplamda 8.000 sterlin gibi bir paraya satmış oluyor. Ancak sizlerin de tahmin edebileceğiniz gibi Henderson'lar John'un son kurbanları değiller. Çünkü John yine kumar oynamaya ve elindeki parayı hızlı harcamaya devam ediyor. Ki bu kez yeni bir kurbana ihtiyaç duyması çok daha kısa sürüyor. Onslow Court Oteli'nde yani John'la aynı otelde kalmakta olan 69 yaşındaki Olive Durant Deacon isimli bir kadın John'un dikkatini çekiyor bu aşamada. Olive zengin ve dul bir kadın ki bu durumda onu John'un gözünde açık bir hedef haline getiriyor. 18 Şubat 1949 tarihinde John kendini bir mühendis olarak tanıttığı Olive'e sahip olduğu bir iş fikrinden bahsederek onu da Leopold yolundaki atölyesine davet ediyor. Yaşlı kadın atölyeden içeri girdiği anda John onu da Henderson'ların evinden çalmış olduğu 38 kalibrelik Webley tabancasıyla ensesinden vuruyor. Ardından kadının o an üstünde olan değerli eşyalarını alıyor ve bedenini tıpkı diğer kurbanlarına yapmış olduğu gibi sülfürik asit dolu bir varilin içine yerleştiriyor. Ancak bu aşamada John için bir sorun var çünkü Leopold yolundaki atölyesinde Gloucester yolundaki depoda olduğu gibi bir zemin gideri yok. Dolayısıyla John, Maxwell'ların bedenlerini erittiği asitli karışımlarda olduğu gibi bu son 3 cinayetinde bu çamursuz sıvıları kanalizasyona dökemiyor. Bu nedenle o da farklı bir çözüm yolu buluyor ve varilleri atölyenin arka tarafındaki boş alanda moloz yığınlarının arasına götürerek oraya boşaltıyor. Bu son cinayetten 2 gün sonra Olin'le aynı otelde kalmakta olan Constance Lane adında bir arkadaşı yaşlı kadının kayıp olduğunu bildiriyor. Tabi bunun üzerine polislerin dikkatini kayıp kadınla aynı otelde kalan ve hatırı sayılır bir suç geçmişi olan John'un çekmesi de uzun sürmüyor. Yapılan ilk aramalarda John'a ait bir çantanın içinden Olive Durant Deacon'ın paltosu için olan bir kuru temizleme makbuzunun yanı sıra Henderson'larla ve Maxwell'larla ilişkilendirilebilecek başka kağıtlar da çıkıyor. Şu noktada John zaten yeterince şüpheli bir konumda ve bu nedenle yetkililer onun atölyesine bir ziyarette bulunmak istiyorlar haliyle. Gittiklerinde müfettişler atölyenin içine girerken patolog Keith Simpson'sa onları atölyenin hemen dışında bekliyor. Ki tam bu sırada yerde gözüne bir şey takılıyor. Yerde duran taşlardan biri sanki orada olması gereken sıradan bir taşmış gibi gözükmüyor. Doktor biraz daha yakından baktığında bunun bir safra kesesi taşı olabileceğini fark ediyor. Bunun üzerine atölyenin dışındaki arazi tam anlamıyla didik didik aranıyor ve bu aramalar sonucunda bulunanlarsa gerçekten kan dondurucu. 28 kilo insan vücut yağı, insan ayağının bir parçası, insan safra taşları ve bir takma diş parçası bulunuyor. Ki daha sonrasında bu takma diş parçasının Olive Durant Deacon'a ait olduğu kadının diş hekimi tarafından da onaylanıyor. Az önce sizlere anlatmış olduğum cinayetler dışında John 3 kişiyi daha öldürdüğünü iddia ediyor. Bu kişiler Max adında genç bir adam, Eastbourne'dan genç bir kız ve Hammersmith'ten bir kadın. John'un iddialarına göre kendisi bu 3 kişiyi daha öldürmüş. Ancak bu iddialar hiçbir zaman doğrulanamıyor ve John George High sadece size anlatmış olduğum 6 kişinin cinayetinden yargılanıyor. Mahkeme sırasında John delilik savunması yapmayı deniyor. Bunun için önce kurbanlarının kanını içtiğini iddia ediyor. Ancak bu yönde herhangi bir kanıt bulunamamakta. Daha sonra ise John küçük yaşlardan itibaren görmekte olduğu dini içerikli ve kanlı rüyalarını Mart 1944'te geçirmiş olduğu bir kazadan sonra tekrar görmeye başladığını ve bu durumun kendisini etkilediğini iddia ediyor. Rüyasını ise şu şekilde anlatıyor. Önümde yavaş yavaş ağaçlara dönüşen bir haç ormanı gördüm. İlk başta dallardan damlayan çiğ veya yağmur vardı. Ama yaklaştığımda bunun kan olduğunu fark ettim. Bütün orman kıvranmaya başladı. Karanlık ve dik ağaçlar kan sızdırmaya başladılar. Her ağaçtan bir adam kana bulandı. Bardak dolduğunda bana yaklaştı. İç dedi ama hareket edemedim. Ancak başsavcı John'un önceden düşünülmüş bir kötülükle hareket ettiği için delilik savunmasının reddedilmesi gerektiğini düşünüyordu ki öyle de oldu. Zaten bunun bir sebebi de John'un bir tutuklama memuruna bir akıl hastanesinden mi yoksa bir hapishaneden mi serbest bırakılmanın daha kolay olacağını sormuş olduğu iddiası. Ve John her ne kadar kurbanlarının cesetlerinin bulunamamasının onun mahkumiyetini engelleyeceğini düşünse de jürinin John George High için idam kararı alması sadece birkaç dakika sürdü. Böylece 10 Ağustos 1949 tarihinde John George High ya da bilinen bir diğer adıyla asit banyosu katili asılarak idam edildi. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Olayla ilgili kişi ve mekanların fotoğraflarını suç konusu adlı Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Ayrıca olayla ve genel olarak bölümle ilgili yorumlarınızı da yine aynı Instagram hesabındaki ilgili postun altında benimle paylaşabilirseniz çok sevinirim. Umarım keyifle dinlediğiniz bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.